Ayrım 12, Koryanel, Wolfgang Schorlau, sayfa 123. Bilgisayarını kapatmadan tekrar aşağı inip çok geçmeden Olga'nın karşısındaki yerini almış oldu. Sorry, hemen halletmem gereken bir işti. Olga yine kafasıyla onayladı.
Nonne vakasında kalmıştık, tam anlatmaya başlamıştın.
Siegfried Nonne, zavallı adam. BKA 1992 senesi Ocak ayı başlarında muazzam bir basın tantanasıyla adamı kamuoyunun önüne attı. Nonne güya saldırıyı yapanlara evini açmış, saldırıda kullanılan patlayıcı da aynı evde saklanmıştı. Yine güya vicdan azabıyla teslim olmuştu. Hemen tutuklama emri çıkarıldı ama aynı hızla da kaldırıldı. Nonne özellikle iki kişiyi suçluyordu. Andrea Klump ve Christoph Zeidler. Bu iki ismin RAF mensubu teröristler olduğunu ve evinde kaldıklarını iddia ediyordu.
Peki doğru değil miydi bu?
Hayır, bütün hikaye hayal ürünüydü. Nonne anayasayı korumanın Hessen'deki kurumunun muhabirlerindendi. Psikolojik olarak hastaydı. Frankfurter Rundschau Nonne'nin 1980'li yılların başında Startbahn West karşıtları tarafından kendi saflarından uzaklaştırıldığını ortaya çıkarttı. Dipnot, Startbahn West, Batı pisti. Frankfurt Havaalanı'nın genişletilmesi için tasarlanan yeni pist. Bu tasarıya muhalefet, Yeşil Hareket'in çıkış sürecindeki önemli kampanyalardan birine vesile olmuştu. Onlara anayasayı korumanın muhbiri olduğunu itiraf etmişti. Eknot, Frankfurter Rundschau, 23 Ocak 1992. Alıntı Gerhard Wisniewski, Wolfgang Landgraeber. Eckhard Zieger, Das Raff, Phantom, Münih 2008, 1. baskı 1992. Bu ciddi bir fırtınaya yol açtı. Bir süre sonra anayasayı koruma Hessen Teşkilatı bu iddianın doğru olduğunu açıkladı. Nonne 1982'den 1986'ya kadar kurumun muhbiri olarak sol çevrelerde aktifti. Eknot aynı metin. Ama daha sonra kişisel sorunlar ve geçirdiği depresyon nedeniyle devre dışı bırakılmıştı. Bu açıklama da büyük oranda yalandı.
Peki bütün bunlarla senin ne ilgin var?
Bilmek istiyordum. Kabuslar daha o zaman başlamıştı. Araştırmaya başladım. Yalnız başıma ve gayri resmi olarak. Çok da zor değildi. Nonne'nin komşularını ziyaret ettim. Bad Homburg, Hessenring 116. Hiç unutmayacağım bu adresi. Hepsi emekliydi, dolayısıyla hep evdeydiler. Nonne'nin dairesinde kalan bir takım yabancılardan hiç haberleri olmamıştı. Eğer Nonne'nin evinde kendisinden başka birileri kalsaydı bundan muhakkak haberdar olacaklarını söylediler bana. Kesinlikle dikkatimizi çekerdi dediler.
Peki sonra?
Kendi amireme, Doktor Schweikert'e gittim ve öğrendiklerimi anlattım. Bazen çok sert ve soğuk olan BKA ortamında Doktor Schweikert benim için baba yarısı bir dosttu aynı zamanda. Unutma ki o zamanlar daha çok genç ve tecrübesizdim. Yaşadıklarım nedeniyle kafamda iyice karışıktı.
Peki o ne yaptı verdiğim bilgilerle?
Bunu sadece tahmin edebilirim. Her halükarda ben amirimle konuştuktan kısa bir süre sonra Nonne'nin komşularını gazeteciler de ziyaret etti. VDR'dan gazeteciler, haber programı monitörü hazırlayan ekip. Komşular bana anlattıklarını onlara da anlattılar. Bunun üzerine itinayla hazırlanmış hikaye iskambil kağıdından bir ev gibi dağıldı.
Sonra
Nonne söylediklerinden geri döndü, hem de kameraların önünde. Ben bu sırada Doktor Schweikert'le beraber doktorun evinde televizyonun başında oturuyordum. Kelimesi kelimesine şöyle dedi Nonne. Saldırıyla ve saldırıyı yaptığını iddia ettiğim insanlarla ilgili ifademin tamamı yalandır. Fakat bu yalan ifadeyi vermiş olmamın tek sebebi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın Hessen Eyaleti Kurumu'nun beni buna zorlamış olmasıdır. Dipnot, 1 Haziran 1992'de ARD kanalında yayınlanan Brennpunkt isimli program, alıntı aynı metin, sayfa 373.
Bunu nasıl yapmışlar? Yani demek istediğim adamı nasıl zorlamışlar bu ifadeyi vermeye?
Nonne hastaymış, depresyon vesaire. Bir kere de akıl hastanesine yatmış.
Seni hayatının sonuna kadar tekrar hastaneye tıkarız ya da belki hemen gebertiriz diye tehdit etmişler.
Gebertmek mi?
Evet, nonne aynen böyle anlattı. Bu işi halleden de Hessen Anayasayı Korumanın tedarik şefi Harry Nopper'miş.
Nonne de boynunu büküp kendisinden istenenleri yapmış.
Evet, ifadesinden vazgeçene kadar.
Peki sonra neler oldu?
Federal savcılık önce etkilendi bundan. VDR mensubu gazetecilerin evleri arandı, hayatları biraz zorlaştırıldı. Fakat sonra Christoph Zeidler'le ilgili tutuklama kararını geri çekmek zorunda kaldı. Olay sırasında başka bir yerde olduğunu kesinlikle kanıtlayabiliyordu. 1987'nin başından beri Lübnan'daydı. Freiburglu bir avukatın aracılığıyla teslim oldu. Buna rağmen federal savcılık 7 sene boyunca sürdürdü hakkındaki soruşturmayı. Soruşturma kanıt bulunamaması nedeniyle ancak 2003'te sona erdirildi. Andrea Klump'un başına da benzer şeyler geldi. Ona karşı açılan dava ancak saldırıdan 15 sene sonra düştü. O günden beri soruşturma meçhul şahıslara karşı sürdürülüyor.
Peki sence bütün bunlar yapılırken amaç neydi?
Denkler bir kez daha düşündü. Zannediyorum şunu öğrendim ben. Eğer yeterince büyükse her türlü yalana dünyayı inandırabilirsiniz. Bugün herkes bankacının solcu teröristler tarafından öldürüldüğüne inanıyor. Hikayenin üzerine bina edildiği bütün temellerin, dayanak noktalarının yanlış olduğu kanıtlansa da bir kez dile düştükten sonra insanlar ona sonsuza dek inanırlar. Harry Nopper saldırıya bir hikaye temin etti. Kuvvetle muhtemelen düzmece bir hikayeydi ama işe yaradı.
Bu Nopper denen adamla tanıştın mı?
Oo, tabii. Bizi Doktor Schweikert'i ve beni ziyaret etti Wiesbaden'da. Muhtemelen Schweikert'in basının kulağına bir şeyler fısıldadığını öğrenmişti. Almanya'nın güvenlik örgütleri için bir utanç kaynağı olduğumuzu söyledi. İşimizi bitirmekle tehdit etti bizi. Söylediğini de yaptı.
Söylediğini yaptı mı?
Tanıdığım en iyi ve en namuslu polislerden biri olan Doktor Schweikert sudan bahanelerle emekliye sevk edildi. Ya ben? Bir bak halime. Beş parasız bir özel dedektifim ben de. Kuşku uyandıran işler alıyor. Bu arada neredeyse biricik sevgilimi, seni kaybediyorum.
Korkunç kabuslar gören beş parasız bir dedektif.
Evet, buna karşın Nopper karnı tok, sırtı pek deliksiz uykular çekiyordur herhalde.
Şu anda ne iş yapıyor?
Bilmiyorum. Belki hala eski işiyle. Psikolojik olarak dengesiz adamları muhbir olarak devşirmekle meşguldür.
Haydi gidelim artık.
Bana gidelim mi?
Evet, olur.
Denkler kel garsona bir işaret yaptı. Bu kadar zor ve bu kadar kolay.
24. Acil hekime. Ertesi sabah Denkler Olga'yla kahvaltı masasındaydı. Olga kendi dairesinden kahve makinesini indirmişti aşağıya. Duvarlardaki lekelerin hatırlattığı mutfaktaki büyük patlamanın hikayesini dinleyince kahkahayla gülmüştü. Kilise günlerine denk gelen birkaç güneşli gün sona ermişti. Yağmur yağıyordu, hava soğumuştu.
Almanya'mızın yazı yeşile boyanmış bir kıştan ibarettir, dedi Olga titreyerek.
Kimden bu?
Heinrich Heine, diye cevap verdi Olga omuzlarını silkerek.
Dedektif dizüstü bilgisayarını çalıştırdı. İkisi gözlerini ekrana diktiler. Denkler bir noktayı atladığını o anda fark etti. Son derece önemli bir noktayı. Yanlış olan bir şeyler vardı. Mundlos ve Bernhardt'ın intiharına farklı bir ışık tutan bir noktayı atlamıştı. Ve bu durum yazdığı raporu hiçbir değeri olmayan hurda kağıda dönüştürüyordu. Sanki kafasında bir vakum pompası harekete geçmişti. Her fikri ve her duyguyu emerek içine çeken bir pompa. O an beyninde bir boşluk vardı. Saf, mutlak boşluk. Sadece beyaz, bomboş bir sayfa. Sadece bir hata yapmış olduğunun idraki.
Bu vakum hissi tanıdıktı. Geçmişte BKA günlerinde işi bitiren bir idrake varışın işaretiydi bu his. Gerçeğin kapıyı çalması, o zamanlar bu duyguyu öyle adlandırırdı. Ya şimdi? Bu defa sadece bir hata yaptığının işaretiydi.
Bu raporda bir hata var, dedi Olga. Denkler onun sesini sanki çok uzaklardan geliyormuş gibi duydu. Georg, zaman akışını yeniden kurgularken hata yapmış olmalısın, diye devam etti Olga.
Burada dedi metni monitörde aşağıya doğru kaydırırken. İşte burada şöyle yazmışsın. Saat 12'de devriye arabası motokaravanın bulunduğu noktaya ulaştı. İki polis araca doğru yürürken güya kendilerini hedef alan bir silah sesi duydular. Siper alarak kendilerini korumaya çalıştılar. Birinci ve ikinci silah sesleri arasında geçen zaman, birinci aynasızın tahminine göre en fazla 2 saniyeydi. Diğer polis bu zaman aralığının 3 ila 5 saniye arasında olduğunu söylüyor. Bu ikinci atışın Mundlos'un Bönhart'ı vurduğu atış olması gerekir değil mi?
Denkler başını eğerek onayladı.
Sonra senin kelimelerinle Olga tekrar monitöre doğru eğildi. Üçüncü atış yapılıyor. Yani Mundlos'un kendini vurduğu atış, tamam mı?
Denkler tekrar eğdi başına ama sanki bambaşka bir şey düşünüyormuş gibi görünüyordu.
İkinci ve üçüncü atışlar arasında birinci polise göre 3 ila 5 saniye, ikincisine göre 10 ila 15 saniye geçiyor. Yani en iyi ihtimalle 15 saniye. Bu sürede yani Mundlos kankasını öldürdükten sonra geçen zamanda hem yangını başlatması hem de kendisini vurması gerek. Şaka bir yana bunun yapılabilmesi kesinlikle mümkün değil. Dolayısıyla Georg, zamanla ilgili bir hata yapmış olmalısın. Georg, sen beni dinliyor musun Tanrı aşkına?
Denkler başını sallayarak dinlediğini gösterdi.
Saate bak Georg, saniye tutalım ve bir deneme yapalım.
Olga bir parça kağıt aldı eline, buruşturup top yaptı ve kısa bir an düşünüp yere koydu. Sonra bir paket kibrit aldı, kutusunu açıp bir kibrit çöpü çıkardı. Kutunun yan tarafındaki pütürlü yüzeye sürttü, yanan kibriti önce yukarı doğru kaldırdı, sonra zemine kadar indirdi. Ve sanki yere koyduğu kağıt topunu yakarmış gibi yaptı.
Ne kadar sürdü?
12 saniye diye cevap verdi Dengler.
O zaman tekrar ayağa kalkmak, tüfeği elime alıp,
doldurmak diye devam etti Denkler.
Çenemin altına dayayıp
tetiği çekmek
için sadece 3 saniye kalıyor diyerek cümleyi bitirdi Olga. Sessizlik. Ayrıca Mundlos'un ilk atıştan sonra tüfeği atış pozisyonundan çıkartıp bir kenara koyması için gereken zamanı hesaba katmadık. Kendini öldürdüğü 3. atıştan evvel silahı yeniden eline alması da lazım. Kaldı ki iki alçağın aralarında şimdi ne yapalım diye konuşmadan bir anda kendilerini vurmalarını tahayyül dahi edemiyorum. Dün telefonda da söyledim sana, bir bankayı soyuyorlar, bedenlerinin en ücra köşelerine kadar adrenalinle dolular. Bundan önce defalarca cinayet işlemişler ve ellerinin altında kayda değer bir cephanelik var. Ve iki devriye polisi kaldıkları yere gelince öyle korkuyorlar ki kendilerini öldürüyorlar. Hem de bu kararı aralarında tartışmaya dahi gerek görmeden.
Denkler iyice suskunlaşmıştı.
Georg atışlar arasında geçen zamanla ilgili bilgileri yanlış okumuş olmalısın. Kesinlikle burada yazdığı gibi olamaz.
Zaman verilerini tekrar kontrol edeceğim. Belki de gerçekten hata yaptım. Notlarımı aktarırken yanlış yazdım. Ama hadisenin akışına uymayan bir nokta daha var, eminim. Ama şu anda bulamıyorum. Temelden yanlış olan bir nokta.
Olga onun yüzüne baktı ama bir şey söylemedi.
İki teröristin ölümü hikayesi ilk başta inanılır gibi geliyor kulağa. Ama bir türlü bulamıyorum beni rahatsız eden noktayı.
O zaman bir kere daha en baştan başlayalım. 9.15'e doğru bankayı soyuyorlar ve bisikletlerle kaçıyorlar.
Ama polis Arnstadt'ta daha önce benzer şekilde gerçekleştirilmiş bir banka soygunu nedeniyle uyarılmış. Bisikletli soyguncular arıyorlar. Bir şahit, iki bisikleti aceleyle bir motokaravana yükleyen iki adam görüyor. Aracın plakasında bir V olduğunu da tespit ediyor. İki devriye polisi motokaravanı saat 12'de buluyor. Silah sesi duyup siper alıyorlar. Operasyon merkezi itfaiyeyi ve acil tıp hekimlerini alarma geçiriyor. Motokaravanda yangın başlıyor. Polis olay yerine geliyor, itfaiye yangını söndürüyor.
Telefon çaldı. Arayan Leo Harder'di.
Georg, senin NSU üçlüsü hakkında bir şeyler okudum. Tuhaf hikayeler hepsi. Kassel'de yapmış oldukları iddia edilen saldırıyla ilgili bilgiler elinin altında mı?
12. ayrımın sonu. Sayfa 129.